Ayrım 8.
Ancak bu altı kişinin de istedikleri gibi hareket etme imkanları yoktu. Çünkü Ömer bir şart daha ileri sürmüştü. İbn Kesir gibi kaynakların iddiasına göre Hazreti Ömer bu altı kişiyi murakabe etmek için bir polis komiseri seçmişti. Ayrıca bu altı kişinin bir odaya kapatılmasını emretmişti. Ve bunların birini halife seçmeden bu odadan çıkmamaları emrolunmuştu. Ayrıca Hazreti Ömer polis komiserine şu emri vermişti. Şayet bu altı kişiden birisi ekseriyetle seçilirse buna karşı adaylığını koyup kaybeden seçilen halifeyi kabul etmezse onu derhal öldürmeniz lazımdır. Bu son derece sert bir emirdi. Fakat bu emir İslam'ın faydasına mülazası ile verilmişti. Çünkü Hazreti Ömer bir iç harp istemiyordu. Bu altı kişi toplandığında üçü aday olmak istemedi. Geriye kalan üç kişi Ali, Osman ve Abdurrahman bin Af'tı. Abdurrahman bin Af aday olmak istemediğini fakat hakem olarak görev yapmak istediğini söyledi. Ali ile Osman arasında hilafete en layık olanı seçmekte yetki istedi. Kendisine bu yetki verildi. Abdurrahman bin Af halkın arasında dolaşarak onların tercihleri konusunda görüş aldı. Tercih Osman lehineydi. Daha sonra camide Müslümanları topladı ve minberden Ali ve Osman'a ayrı ayrı şu soruyu sordu. Şayet ben seni halife tayin etsem, sen her zaman Kur'an-ı Kerim'e ve Hazreti Peygamber'in sünnetine ve Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer'in tatbikatına uymaya söz verir misin? Osman buna evet cevabını verirken Ali, Kur'an ve sünnete evet dediğini fakat ilk iki halifenin tatbikatına uymaya mecbur olmadığını söyledi. Bunun üzerine Abdurrahman bin Av, Osman'ı halife ilan etti. Bu örnekten de açıkça görüleceği gibi halife seçiminde uygulanan yöntemler birbirinden tamamen farklı olabilmekteydi. Nitekim Ali'nin halifeliği de diğerlerinden tamamıyla farklı şekilde gerçekleşmiştir. Osman'ın öldürülmesinden sonra ortaya çıkan karışıklıkta halk, "Halife öldü, izin ver de sana biat edelim." diyerek Ali'ye gitmiş. Ali bunu önce kabul etmemiş, daha sonra da camide halkın oylarıyla seçilmiştir. Ancak seçimi yapanlar arasında önemli şahsiyetlerin Talha, Zübeyr, Abdullah bin Ömer gibi bulunmaması seçimin meşruluğuna gölge düşürebilmiştir. İslam'daki en ciddi siyasal ayrılıkların sebebi olan bu seçim, daha sonra ilk Müslümanlar arası savaş olan Cemel vakasına yol açmış, bunu Ali ile Muaviye arasındaki Sıffin savaşı izlemiş ve Ali'nin halifeliği Muaviye tarafından hile ile engellenmiştir. Muaviye ile hilafet saltanata dönüşmüş ve oğlu Yezid halife ilan edilmiş. Buna karşılık Ali'nin oğlu peygamberin torunu olan Hüseyin, hilafetin kendi hakkı olduğunu ileri sürerek savaştığı için kafası kesilerek katledilmiştir. Bu örnekler hilafet konusundaki belirsizliğin İslam'daki siyasal bölünmelere ve ahlaki deformasyona yol açan bir sonuç doğurduğunu ortaya koymaktadır. Bundan daha da önemli olan savaş, hile, vahşeti kullanarak hilafeti ele geçirenlerin bu gücü Allah adına kullanıyor görünmeleridir. Yalnızca halife seçimi dahi dünya evi yaşamı düzenlemekte insan iradesine geçit verilmesi gerektiğini ortaya koyan anlamlı bir örnektir. Nitekim toplumun gelişen ihtiyaçlarına Kur'an ve sünnetle cevap verebilmenin mümkün olmadığı zaman içinde ortaya çıkmış ve İslam hukuku Kur'an ve sünnete bağımlı kalmanın zorluklarını yaşayarak beşeri ihtiyaçlara insan aklının yorumlarıyla çözüm aramak zorunda kalmıştır. Ancak Kur'an ve sünnetin bağlayıcılığı insan aklının beşeri ihtiyaçlar doğrultusunda çözüm bulma imkanlarını ve özgürlüğünü engellememiş ve dogmaların esaretiyle yol alan İslam dünyası, gerçek demokrasiye kapalı bir yönetim tarzını sürdürmüştür. Kur'an'daki esaslardan hareketle İslam'ın demokrasiye açık olduğunu iddia etmek mümkün değildir. Kur'an'ın bireyi inanç konusunda özgür kıldığı ve demokrasiye açık olduğu yolundaki ifadeler ise demokrasinin nitelikleri dikkate alındığında son derece yetersiz kalmaktadır. Zira üzerinde esas durulması gereken husus bireyin özgürlüğü değil, devletin yönetim biçimi ve hukuku belirlemedeki tercihlerinde dogmalardan bağımsız olup olmadığıdır. İslam devleti ise kendi varlığını korumak ve vahyin gerektirdiği sosyal, ekonomik, siyasal ve hukuksal düzeni kurmak için Allah'ın sözü olarak kabul ettiği Kur'an'la bağlıdır. İnsan hakları, demokrasi ve İslam. Tüm çağdaş demokrasilerin insan hakları konusunda kabul ettiği evrensel ilkeler içinde eşitlik ilkesi başta gelir. Eşitlik, öncelikle cinsiyet ayrımcılığının ortadan kaldırılması bakımından önemlidir. Bireyin cinsiyetine bakılmaksızın tüm haklardan eşit olarak yararlanması ve hukuk karşısındaki eşitliği tartışılmaz bir gerçek olarak kabul görmektedir. İslam dini ise zamanına göre kadın hakları bakımından reformist ve koruyucu olmakla birlikte günümüz dünyası ile kıyaslandığında kabulü imkansız olan bir ayrımcılık yansıtmaktadır. Kur'an'da hitap erkekleredir. Birkaç ayet dışında kadını muhatap alan bir üslup kullanılmamıştır. Kadının erkek karşısında ikinci sınıf bir birey olduğu açık biçimde ifade edilmektedir. Bakara suresinin 228 ayetinde, erkeklerin kadınlar üzerindeki hakları bir derece daha fazladır. Nisa suresi 11 ayette, Allah size çocuklarınızın alacağı miras hakkında erkeğe kadının payının iki mislini tavsiye eder. Nisa suresi 34 ayette, erkekler kadınların üzerine yöneticidirler. Çünkü Allah kimini kimine üstün kılmıştır. Çünkü erkekler kadınlara mallarından harcamaktadır. Dik kafalılık, şirretlik etmelerinden korktuğunuz kadınlara öğüt verin. Yataklarından ayırın ve dövün. Ayetlerinin yanı sıra erkeğin 4 kadına kadar evlenmesine teşvik edilmemekle birlikte izin verilmesi, evlenme ve boşanma ile ilgili kuralların erkek lehine düzenlenmesi, çağdaş dünyada kabul gördüğü biçimde bir eşitlik anlayışının dinde yer almadığını göstermektedir. Günümüz koşullarında söz konusu ilkelerin yaşama geçirilmesi mümkün olmamakla birlikte, Kur'an'ı anayasası kabul eden siyasal İslam hareketi için söz konusu ilkeleri uygulamak bir zorunluluktur. Nitekim çağdaş dünyada hala kadın dövmeyi dini bir emir kabul edip bunun yöntemini tartışanlar da pek çoktur. İşte kadın dövmenin incelikleri başlıklı yazıdan birkaç satır. Niyet ise demiştir ki, kadına mı gidiyorsun, kırbacını unutma, bit tabi bu, şaklat koçum kırbacını şunun sırtında anlamına gelmiyor. Bu dünya hayatında erkek iradesiyle kadın işlevi arasındaki dengeyi betimlemektedir sadece. Çağdaş dünyanın bir türlü anlamadığı, anlamak istemediği dengeyi. İslam kaynaklarına göre kadına hüsnü muamele esas. Pek çok şartla birlikte eğer ortada bir nüşuz, serkeşlik varsa önce nasihat, sonra yatakların ayrılması ve nihayet hiçbiri kar etmezse belli sınırlar içinde darp. Bunun ötesi ise meşrebinize göre isim bekler. Artık maçoluk mu olur, vahşet mi? Netice kadın dövmek ince iştir. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin birinci maddesi, bütün insanlar hür, haysiyet ve haklar bakımından eşit doğarlar ifadesine yer vermektedir. Bu madde insanların doğuştan hür ve haklar bakımından eşit olduğunu vurgulayarak kimsenin diğerinden farklı ve özel yaratılmadığını ve dünyadaki idealin de yaratılıştaki bu eşitliği yaşama geçirmeye yönelik olmasını vurgulamaktadır. Zira eşitsizliği doğuşta var olan bir yazgı olarak kabullenmek, eşitliği sağlamayı imkansızlaştıracaktır. Her şeyi Allah'ın yarattığını defalarca tekrarlayan Kur'an ise, yaratılıştaki farklılıkları bir ayrıcalık olarak ifade etmekle eşitsizliği olağan kabul etmektedir. En'am suresi 165 ayette, sizi yeryüzünün halifeleri yapan, size verdiği şeylerde sizi denemek için kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan O'dur denilmektedir. Bu ayetin tefsiri, Allah şerefte, akılda, malda, mevkide insanların bazılarını diğer bazılarından üstün kılmıştır. Kimi güzel, kimi çirkin, kimi zeki, kimi bön, kiminin geçimi bol, kiminin dar, kiminin mevki yüksek vesaire şeklinde yapılmıştır. Farklılıkların doğuştan var olan ayrıcalıklar ve tanrısal iradenin kararı olarak kabulü halinde insanın bu eşitsizliği değiştirmek yolundaki gayreti acaba tanrısal iradeye karşı gelmek mi olacaktır? Kur'an'da pek çok surede Allah'ın dilediğinin rızkını genişletip dilediğinin kıstığı anlatılmaktadır. Bunun sebebi Rum suresinin 37 ayetinde de açıklandığı gibi inanan toplum için ibretler taşımasıdır. Ancak yine Kur'an'ın çeşitli yerlerinde Allah dilediğini doğru yola iletir ve Allah dilediğini saptırır. Allah'ın göğsünü İslam'a açtığı kimse gibi ayetlerin bulunması, inanmamak konusundaki kararda Allah'ın dahli bulunduğu izlenimine yol açmaktadır. Bu durumda rızıkların dağılımındaki eşitsizliği açıklamak mümkün olamamaktadır. Zuhruf suresi 32 ayetinde, Rabbin nimetini onlar mı bölüştürüyorlar? Dünya hayatında onların geçimliklerini aralarında biz taksim ettik ve onların kimini ötekine derecelerle üstün kıldık ki biri diğerine iş gördürebilsin ifadesi ise gelir dağılımındaki adaletsizliği bir tanrısal yazgı haline dönüştürmektedir. Dünyanın gelir dağılımı en bozuk ülkeleri arasında petrol zengini Arap ülkelerinde yer alması ve krallıkla yönetilmeleri acaba bu ayetlere birebir uygulamalarından mı kaynaklanmaktadır? İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin birinci maddesinin devamında bütün insanların birbirlerine karşı kardeşlik zihniyetiyle hareket etmelerinden söz edilmektedir. Oysa Kur'an'daki kardeşlik sadece müminlerin kardeşliğidir. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin dördüncü maddesi hiç kimse kölelik veya kulluk altında bulundurulamaz. Kölelik ve köle ticareti her türlü şekliyle yasaktır demektedir. Kur'an ise köleliği kaldırmaya teşvik etmiştir. Örneğin Maide suresi 89 ayette yemini bozanların kefareti olarak bir köleyi hürriyete kavuşturmak önerilen yollardan biridir. Nur suresi 33 ayette ise çalışıp belli bir para karşılığı hürriyetlerini kazanmak isteyen kölelere eğer kendilerinden bir iyilik görürseniz mükatebe yapın ve Allah'ın size verdiği malından onlara da verin denilmektedir. Bir başka ayette ise kadınlarından zihar edip sonra söylediklerinden dönenler karılarıyla temasa geçmeden önce bir köleyi hürriyetine kavuştursunlar denilmektedir. Bütün bu ayetler İslam'da köleliğin teşvik edilmediğini, tam tersine kaldırılması yolunda terkinlerin yapıldığını ortaya koymaktadır. Ancak kölelik yasaklanmamıştır. Köleliğin varlığı kadar önemli olan bir konu, kölenin farklı ve daha aşağı sınıfa mensup bir birey olarak görülmesidir. Nahl suresinin 74 ayetinde ise bu eşitsizlik şu sözlerle ifade edilmektedir. Allah, hiçbir şeye gücü yetmeyen ve başkasının malı olan bir köle ile kendisine güzel rızık verdiğimiz, o rızıktan gizli ve açık harcayan kimseyi misal olarak anlattı. Hiç bunlar bir olurlar mı? İnsan topluluklarının çağlar boyu geçirdiği gelişim, insanın hak ve özgürlüklerindeki gelişimle paralellik göstermektedir. İlk çağların insanı bir mal olarak kabul eden kölelik uygulamaları, zaman içinde tarihe karışmış ve bu uygulamaların insanlık dışı olduğu hemen herkes tarafından kabul edilmiştir. Tanrısal vahyin ürünü olarak kabul edilen dinlerin ahlaki bir devrimi amaçladıkları ise son derece açıktır. Bu koşullar altında Tanrı sözü olarak kabul edilen kutsal kitapların öncelikle kölelik uygulamasını yasaklamasını, var edilişte meleklerin önünde secde ettiği insanı mal konumundan insan konumuna yükseltmesini beklemek, dini haksızlık yapmak olmasa gerek. İslam dini köleleri azat etmeyi teşvik etmekle birlikte kölelik uygulamasını yasaklamayarak eşitlik ve adalet bakımından ciddi bir boşluk yaratmıştır. Arap toplumunun ekonomik yaşamında bedava iş gücü olan kölelerin ekonomik bir fonksiyon gördükleri kabul edilse bile değişmez, kalıcı, kesin hükümler içeren bir kutsal kitabın geleceğin dünyasını oluştururken insan haklarına ilişkin temel ilkeleri topluma benimsetme konusunda tavizsiz bir yaklaşım izlemesi gerekmez miydi? Benzeri soruları cariye uygulaması için de sormak gerekir. Kadının rızasına bakılmadan, hatta evli olup olmadığını aldırmadan cinsel ihtiyaçlarını karşılamak üzere erkeğe bir hak olarak verilmesi de çağdaş dünyanın kabul edebileceği bir uygulama olmaktan çok uzaktır. İslamiyet, kölelik ve cariyelik konularında onların özgürlüğünü teşvik edici terkinlerde bulunmakla birlikte söz konusu uygulamaları yasaklamamış, sadece neyin daha iyi olacağının altını çizerek kararı insana bırakmıştır. Oysa pek çok başka konuda açık yasaklar getirmekten kaçınmadığı için kararı insana bırakmanın Kur'an'ın genel üslubu olduğunu kabul etmek mümkün değildir. Ancak söz konusu ayetlerin de açıkça gösterdiği gibi bu düzenlemeler Kur'an'ın geldiği dönem için anlamlıdır. İnsan idrakının bilgiyle orantılı olarak geliştiği bir gerçektir. Dolayısıyla Kur'an 7. yüzyılın Arap toplumu insanını doğruyu yönlendirmeyi amaçlayan bir dil kullanmış ve o günkü toplumun ihtiyaçları ve örfleri doğrultusunda düzenlemeler getirmiştir. Kur'an'da cahiliye dönemi Arap toplumunun İslam'la ters düşmeyen örf ve yasalarının aynen ya da biraz değiştirilerek uygulanmasını emreden ayetler olduğu gibi dine aykırı olduğu için tamamen kaldırılan örf ve yasalar da mevcuttur. Bu konuyu Profesör Süleyman Ateş şöyle açıklamaktadır. Kur'an, Araplar arasında uygulanan geleneksel şifahi yasaların tevhid dinine aykırı olmayanlarını almış. Bunların ya aynen veya biraz tadil ile uygulanmasını emretmiş. Tevhide aykırı gelenek ve yasaları ise lağvetmiştir. Kur'an'ın getirdiği yasalar, Kitab-ı Mukaddes'teki prensiplerle Arapların şifai yasalarının karışımıdır. Bunda da garipsenecek bir şey yoktur. Çünkü Kur'an bir toplumu mutlu kılmak için gelmiştir. Toplumun mutluluğu alışılagelen iyi yasaların ve geleneklerin adil biçimde uygulanması, kötülerin kaldırılması, toplumu engelleyici hurafelerin, batıl düşüncelerin atılması ile olur. Gerçekten de toplumsal değişim toplumun tüm adet ve alışkanlıklarına, yılların birikimi olan örflerine ve yaşamı düzenleyici, benimsenmiş, doğru yasa ve kurallarına karşı gelerek sağlanamaz. Dolayısıyla Kur'an, Arap toplumunun örf ve yasalarını doğrulamakla en akılcı ve gerçekçi yolu seçmiştir. Nitekim tek tanrı düşüncesinin isimlendirilmesinde Arapların İslam öncesinde muğlak olarak sezinledikleri ve başları sıkıştığında başvurdukları en yüce varlık için yeni bir ad bulmaya ihtiyaç hissetmemiş, o zamanlar kullanımda olan Allah terimini benimsemiştir. Araplarda yaygın bir adet ve bir tür tapınma kabul edilen kurban, İslamiyet'te de aynı derecede önemli bir ibadet olarak kabul edilmiştir. Araplar kurbanın onu keseni Tanrı ile yakınlaştırdığına inanıyor ve kutsal taşlar üzerinde kesilen kurbanın kanı o taşa dökülüyor ya da sürülüyor, böylece tanrılara hizmet edildiğine inanılıyordu. Hz. İbrahim'den itibaren süren kurban geleneğinin Arap inançları içinde de kendisine farklı yorumlarla da olsa yer bulması dikkat çekicidir. Kurban ya da kurba kelimesi Arapça yakın olmak anlamına gelmekte ve tanrılarla yakınlaşmanın bir yolu olarak kabul görmekteydi. Araplarda var olan bir diğer gelenekte bir çocuğun doğuşundan hemen sonra başının kazınması ve onun adına bir koyunun kurban edilmesiydi. Bu adetler Kur'an'da dinin kapsamı içine alınmış ancak bazı yedi düzenlemeler getirilmiştir. Bakara suresinin 196 ayeti kurban ve saç kazıma konusunda şöyle demektedir. Eğer düşman veya hastalık gibi bir engelle çevrilmiş olursanız kurbanı gönderin. Kurban yerine varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. İçinizden hasta olan ya da başından bir rahatsızlığı bulunan, bundan ötürü tıraş olmak zorunda kalan kimse, oruçtan, sadakadan veya kurbandan biriyle fidye verir. Kur'an, haç ve umreyi İslam'ın önemli bir şartı olarak kabul etmiştir. Allah için haç ve umreyi tamamlayın. Safa ile Merve Allah'ın nişanlarıdır. Kim evi, Kabe, hac eder ya da umre yaparsa, onları tavaf etmede kendisine bir günah yoktur. Allah Kabe'yi, o saygıdeğer evi, insanlar için hayat ve güven durağı yaptı. O saygıdeğer ayı, kurbanı, boynu bağlı kurbanları da böyle yaptı ki Allah'ın gökte ve yerde olanları bildiğini ve Allah'ın her şeyi bilici olduğunu anlayasınız. Kabe, İslam öncesi Arap toplumu için de kutsal bir mekandı. İçinde 360 put bulunan bu taştan yapı, Araplar için sadece bir ibadet yeri değil, aynı zamanda bir haç yeriydi. Yılın belli aylarında orada toplanılır, bu toplantılar panayır ve bayram niteliğine dönüşürdü. Haç ile ilgili tören ve merasimlerin yapıldığı Zilhicce ayı, kendisinden önceki ve sonraki aylar olan Muharrem ve Zilkade ayları kutsal aylar olarak kabul edilirdi. Bu aylarda savaşmak yasaklanmıştı. Hacılar kutsal topraklara girer girmez bir takım yasaklara dikkat ederek nefislerini bazı sıkıntılara katlanarak köreltmek zorundaydılar. Kabe'yi tavaf ederler, duvarlarından birinin içine yerleştirilen Hacer-ül-Esved'i öperler, Zilhicce'nin 9 günü Arafat tepesine çıkarlardı. Hac adetleri içinde Mina'ya gitmek, burada kurban kesmek, belli bir mekana taş atmak da vardı. Mekke'den akan Zemzem adındaki su kaynağı da daha sonra kutsal bir su olarak İslam inanışlarındaki yerini almıştır. Görüleceği gibi İslam öncesi Arap toplumunun örfleri İslam sonrasında ibadeti belirleyen esaslar içinde yer almıştır. Arap toplumunun örflerinden kaynaklanan ve sosyal yaşamı belirleyen esasların Kur'an'da yer alması ve İslam'a inanan toplumların tümüne teşmini yolundaki yorumlar, İslam'ın sosyal ve siyasal düzeninin günümüz dünyasının ihtiyaçları ile uyuşmazlığının en önemli sebepleri arasında yer almaktadır. Geldiği dönem ve toplum için son derece anlamlı olan ve o toplumun mutluluk, huzur ve düzenine büyük katkıda bulunan hükümlerin, günümüz toplumunun ihtiyaçlarını tatminde yeterli olmaması ve toplumsal huzura aynı derecede katkı yaratacak sosyal hükümler içermemesini olağan karşılamak gerekir. Ancak Kur'an'daki her hükmü değişmeksizin yaşama geçirmek isteyen siyasal İslamcılar sadece Kur'an'daki ahlaki normları değil, 14 yüzyıl öncesinin Arap örflerini de Türk insanına dayatmayı amaçlamaktadırlar ki toplumdaki laik İslamcı çatışmasının temelinde yatan gerçek de budur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti asırlardır içinde farklı din ve inançlara sahip toplumları barındıran bir devletin mirasçısıdır. Cumhuriyetle birlikte vatandaşlık esası kabul edilmiş ve farklı dinlere mensup olan kitlelere de eşit haklar tanınarak barış içinde bir arada yaşamanın en güzel örneklerinden biri dünyaya sunulmuştur. 21. yüzyılın küreselleşen dünyası ise farklı inanç, ırk, milletlerle bütünleşmenin ve işbirliğinin antrenmanlarına gebedir. Bu koşulları sağlayan rejim ise ancak demokrasi olabilir. Zira siyasal İslam'ın ekonomik ve siyasal işbirliği tercihleri din birliği esasına dayalıdır. Kur'an'ın Maide suresinin 5. ayetindeki "Ey inananlar, Yahudileri, Hristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirinin dostudurlar. Sizden kim onları dost tutarsa o onlardandır" ifadesinin günümüze uyarlanarak uygulanmaya kalkışılması halinde Türkiye'yi içeride ve dışarıda bekleyecek olan tehlikeler de siyasal İslami hareketin yaratacağı diğer bir tehdit olarak gözden uzak tutulmamalıdır. Bunu hayali bir iddia saymak ne yazık ki mümkün değildir. Zira yaşayan İslam'ın özellikle Yahudilere bakış açısı son derece olumsuzdur. Bu olumsuzluk bazı hallerde tırmanışa geçmekte ve akıl dışı, kışkırtmacı bir uslup kazanabilmektedir. Dini nikah tartışmalarının gündemi işgal ettiği günlerde Mason nikahının da konu edilmesi Yahudilere gözdağı vermeyi fırsat bilen bazı İslami çevreleri harekete geçirmiştir. İşte Refah Partisi'nin yayın organı olan Milli Gazete'nin Ahmet Akgül tarafından yazılan Masonluk, Gladio ve Siyonizm adlı yazı dizisinden birkaç satır.